Ayrım 3, sayfa 24. Dergide emperyalizme karşı savaş. Bir gün büyük mecmuanın yazı odasına uzun boylu, kıvırcık saçlı, esmer bir adam geldi. Kendini İsmail Hakkı diye tanıttı. Bana Arap İsmail Hakkı derler. Ben Zekeriya'nın Paris'ten arkadaşıyım. Dergiye bir yazı getirdim. Bu yazılar bir seri halinde devam edecek dedi. Kendisini oturttum. Bana durumun ağırlığını anlattı. Büyük mecmuanın bağımsızlık savaşını ilgiyle izlediğini söyledi. Getirdiği yazılar harp borçlarının ödenmemesini savunan emperyalizme karşı yazılardı. Böylece büyük mecmuada milliyetçilik, Türkçülük, yeni Osmanlılık akımları arasında ilk defa açıktan açığa emperyalizme karşı savaşta yer alıyordu. MS takma adıyla yazılan bu yazılar yepyeni bir fikir ortaya atıyordu. Türkiye 1. Dünya Harbi'nden perişan çıkmıştır. Hazine tam takırdır. Emperyalist devletlere olan borç, düyun-u umumiye imparatorluğu iflas ettirmiştir. Bu harp borçları milletin değil devletin borçlarıdır. Bu borcu harp sıralarında büyük kazançlar sağlayan büyük mülk ve sermaye sahipleri ödemelidirler. Bunların kazançlarından devlete bir hisse ayrılmalı, hatta devlet bu borçları inkar etmelidir. İsmail Hakkı yazılarında devlet kapitalizmini savundu. Özel teşebbüsü ortadan kaldırmıyor, ancak bu kazançların sınır altına alınmasını, kontrol edilmesini istiyordu. Büyük sermayedarların istibdadını kırmak lazımdır diyordu. Bunun yanında öteden beri Türkçülüğü savunan Hüseyin Ragıp da, dipnot 1, Milli Kurtuluş Harbi'nden sonra Atatürk'ün sağ kolu olmuş, Eğitim Bakanlığı'na getirilmiş, Londra ve Moskova elçiliklerine gönderilmiştir. Bunun yanında öteden beri Türkçülüğü savunan Hüseyin Ragıp da emperyalizme karşı yazılar yazıyor, sosyalizmi savunuyordu. Açlıktan ıstırap çeken 5 kıta üzerinde en çok gelişen ideal sosyalizmdir diyordu. Parantez içinde Büyük Mecmua, 24 Nisan 1919 sayısı. Aydınların birçoğu devlet adamları yabancı himayeden İngiltere'nin kanatları altına sığınmaktan söz açarken durumun ağırlığını görmüyor, bazı aydınlar da Amerika'nın Türkiye'ye mandater olarak gelmesini savunuyorlardı. Memleketin istila altında olduğu günlerde Ali Canip'le Köprülüzade Fuat, epope asri bir nevi midir diye tartışıyorlar, Halide Edip memleketi kurtarması için Sultan Vahdettin'e yalvarıyordu. Padişahım, Türk'ün 600 senelik ruhu seni çağırıyor, büyük uluları seni çağırıyor diye yazıyordu. Halide Edip ve arkadaşlarının Amerikan mandası için çırpındıkları günlerde büyük mecmuada mandacılığa karşı yazılar çıkıyordu. Çok geçmeden olaylar manda isteyenlere şu kesin cevabı verirdi. Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. İzmir'in işgali. Yıl 1919. 14 Mayıs'ı 15'e bağlayan gece Yunanlılar İtilaf devletlerinin kanatları altında adım adım İzmir'e giriyorlar. Rıhtımda çarpışmalar oluyor. Bu haber bir yıldırım gibi İstanbul havalarında çalkalanıyor. Ferit Paşa hükümeti halka vekar, sükunet sağlık veriyor. Barış Kongresi'nde her şeyin düzeleceğini söylüyor. Halk şaşkın. Fırtınanın hangi yönden geldiğini, hedefin bütün Anadolu'yu işgal olduğunu anlıyor. Bu defa hançerin yüreğine saplandığını duyuyor. Gençler, aydınlar bir toplantıdan bir toplantıya koşuyor, kurtuluş yolu arıyorlar. Bu kaynaşma, bu heyecan büyük mecmua yazarlarını da sarmıştır. O akşam derginin idare odasında toplananlar arasında Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı ve daha bazıları vardı. Ömer Seyfettin, "Cancağızım," dedi. "Şimdi dergiyi tam bir savaş dergisi haline getirmek gerek. Damat Ferit, Kürt Mustafa, Harp Divanı, İngiliz sansürü artık para etmez. Kellemizi koltuk altına almak zamanıdır." Büyük Mecmua Cağaloğlu'nda Abdullah Cevdet'in evinde hazırlanıyordu. Ertesi gün daha geniş bir toplantı yapmaya karar verdik. Fakat Cağaloğlu'ndaki ev öteden beri polisin göz hapsindeydi. Zekeriya, Halide Edip, Hasan Ali Yücel, Köprülüzade Fuat, eski Maliye Bakanı Ferit ve daha başkaları bizim evde toplanıyorlar, bir cemiyet kurmak için konuşmalar yapıyorlardı. Apartmanın üst katında oturan Abdullah Cevdet'in jurnali ile İşgalin ertesi günü Zekeriya'yı yakaladılar. Zekeriya o gün işten gelmişti. İkimiz de üzgündük. Gülhane Parkı'na çıkalım dedi. Biraz hava alırız. Akşama toplantı var dedim. O saate kadar döneriz. Kızım Sevim 2 yaşındaydı. Onu küçük arabasına koyduk, parka gittik. Az sonra bir polis yanımıza yaklaştı. Zekeriya Bey, sizi polis müdürü istiyor. Size bir şey sorup gönderecekler. Ben de gitmek üzere kalkmıştım. Polis, siz kalınız hemşire hanım. Zekeriya Bey şimdi gelecek dedi. Hava kararıncaya kadar bekledim. Ne gelen ne giden vardı. Ben de evin yolunu tuttum. Toplantıya gelenler bu haberle karşılaştılar. O gece saat 10'a kadar Zekeriya'dan hiçbir haber alamadım. Polis müdürlüğünden yaptığım soruşturmalara merak etmesinler, gelecek cevabını veriyorlardı. Gece saat 12'de bir polis geldi. Zekeriya için yatak yorgan istiyordu. Bu misafirliğin uzunca süreceğini anladım. Ertesi gün kendisinin Bekir Ağa bölüğüne gönderildiğini öğrendim. Bu haber duyulur duyulmaz çalışma odası yazarlarla doldu. Hepsi artık derginin çıkamayacağı telaşı içindeydiler. Çünkü imtiyaz Zekeriya'nın üstündeydi. Tutuklu olan bir adam gazete çıkaramazdı. İmtiyazın bir başkasına devredilmesi lazımdı. İmtiyazı ben üzerime alırım dedim. İmtiyazın devri işi bittikten sonra tekrar buluşmayı kararlaştırdık. Ertesi gün Zekeriya'dan imtiyazın bana devrettiğini bildiren belgeyi almak ve kendisini görmek üzere Beyazıt'ta Harbiye Bakanlığındaki Bekir Ağa bölüğüne gittim. İzin almak için birçok odaları dolaştıktan sonra koğuşa girdim. Burası boydan boya bir salondu. Çepeçevre karyolalarla çevrilmişti. Daha doğrusu burası bir koğuş değil, bütün devirleri, bu devirlerin suçlularını ve masumlarını içine alan bir mahkeme salonu, bir siyaset meydanıydı. Marif Nazırı Übeydullah Efendi yatağın üzerinde bağdaş kurmuş Kur'an okuyordu. Ziya Gökalp etrafına toplanan bir gruba bir şeyler anlatıyordu. Yanındakiler de onu vecd ile dinliyorlardı. Ağaoğlu Ahmet Bey yüksek sesle konuşuyor. Suç Türkçülerde, Turancılarda değil. Bu milleti bir macera harbine sürükleyen Enverlerde, Talatlardadır diyordu. Bir başkası, suç memleketi düşmanlara, İngilizlere, Fransızlara satan Hürriyet ve İtilafçılardadır. İttihat ve Terakki hükümeti olmasaydı Türkiye daha Balkan Harbi'nden parçalanmış olacaktı diyor. Zekeriya Köprülüzade Fuat, Ferit Karakaş, dipnot 1. Ferit Karakaş, İstanbul'un tanınmış tüccarlarından biriydi. Oraya niçin geldiğini bilmiyorum. Zekeriya, Köprülüzade Fuat, Ferit Karakaş yan yana olan karyolaların üzerine oturmuş konuşuyorlardı. Benim onlara doğru yürüdüğümü görenler ve beni tanıyanlar hemen etrafımı sardılar. Ne haber? Yunanlılar İzmir'e girmiş. Milli Meclis ne yapıyor? Mustafa Kemal hakkında bir şey duydunuz mu? Soruların bazısına cevap verebiliyor, bazısına veremiyordum. Eve döndüğüm zaman büyük mecmua yazarlarını evde buldum. Ruşen Eşref, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Faruk Nafiz, Falih Rıfkı, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi hepsi oradaydılar. Büyük bir heyecan içindeydiler. Kendilerine Bekir Ağa bölüğünden haber verdim. Zekeriya'dan imtiyazı devralmak için belgeyi almıştım. Artık işi bitmiş sayıyorlardı. Şimdi dergiyi nasıl çıkaracaktık? Ömer Seyfettin, İlk nüshayı matem nüshası olarak çıkarmalıyız. Kapak çepeçevre siyah olmalıdır dedi. Bir tartışma başlamıştı. Kimi halka bir matem havası vermeyelim, halkı savaşa çağıralım diyordu. Kimi halkı savaşa çağırmanın en itici yolu hislere seslenmektir diyordu. Bazıları da artık bu miskinlikten silkinmeliyiz. Biz olarak ortaya çıkmalı, bağımsızlığımızı korumak için halka yol göstermeliyiz diyordu. Herkes ordunun dağılmış olmasından ürküyordu. Büyük Batı devletlerine ordusuz nasıl karşı koyabilirdik? Dergi kapağının çepeçevre siyah çıkmasında oylar birleşti. Bundan sonra yazarlar istediğini yazmakta serbest bırakıldı. Matbaa işleriyle uğraşmayı Ömer Seyfettin üzerine aldı. Dergi İngiliz sansürünün devamlı kontrolü altındaydı. Yazıların bir kısmı tamamıyla geri çevrilir, bazılarının da kuş gibi kanatları yolunurdu. Bu yüzden makalelerin asıl can alacak noktaları gidiyor, posası kalıyordu. Yazıların sansüre götürülmesi, düzenlenmesi işi bana bırakıldı. O gün noterlikte imtiyazın devri işini bitirdikten sonra eve döndüm. Yazı odasında çalışıyordum. Kapı çalındı. Açtığım zaman önümde kısa boylu, zayıf, siyah çarşaflı bir hanım duruyordu. "Kimi istiyorsunuz?" dedim. "Ben Halide Edip," dedi. Şaşırmıştım. Halide Hanım dergiye yazıyordu. Evde toplantılara katılıyordu. Zekeriya'nın Köprülü Mehmet Fuat, Hasan Ali Yücel ve diğerleriyle kurmayı tasarladıkları cemiyet toplantılarına başkanlık ediyordu. Ama beni bu toplantılara sokmazlardı. Halide Hanım'ın romanlarını çocukluğumdan beri büyük bir zevkle okurdum. Onu karşımda görünce pek sevindim. İçeri buyur ettim. Halide Hanım çarşafının üst kısmını çıkardı. "Zekeriya nasıl?" dedi. "Bugün kendisini ziyaret ettim. İyidir." Bekir Ağa bölüğünde kimleri gördüğümü sordu, anlattım. "Şimdi dergi ne olacak?" dedi. "Ben çıkaracağım. İmtiyazı ben üzerime alıyorum." Halide Hanım tepeden tırnağa beni süzdü. "Sen daha çocuksun," dedi. "Yavaş yavaş büyüyeceğim." Halide Hanım gülümsedi. İzmir nüshasını nasıl çıkaracağımızı sordu. Anlattım. "İsterseniz baş yazıları ben size yazarım," dedi. İzmir'in işgali hakkında bir müsahibe göndereceğini söyledi. Giderken, "Yarın Sultanahmet'te İzmir'in işgaline karşı bir protesto mitingi yapacağız. Sen de gel," dedi. İzmir mitingi. Sultanahmet Meydanı on binlerce insanlarla dolu. Halk kenar mahallelere taşmış. Meydana girebilmek hemen imkansız bir şey. Evlerin balkonları, pencereleri, damların üstü insanla dolu. Ağaçların üzerinde yaprak gibi insanlar sallanıyor. Meydanın bir tarafına Fuat Paşa Türbesi'ndeki dar sokaktan girebildim. Çarşaf devriydi. Yüzümü sımsıkı örttüm. Hocalar peçesi açık kadınların yüzüne tükürüyor, küfrediyorlardı. "Bütün bu felaketler başımıza sizin yüzünüzden geldi. Yüzünüz açık, baldırınız açık. Millette ne din ne iman bıraktınız," diyorlardı. İnsan kalabalığının uğultusu dalgalanıyor. Halide Hanım kürsüde. Siyah çarşafı içinde ve karlı ayakta duruyor. Kürsünün üzerine siyah bir bayrak gerilmiş. Ay yıldızın altında ya istiklal ya ölüm yazıyor. Kürsünün bir yanına asılan afişte Wilson'un 12 maddesi göze çarpıyor. Sultanahmet, Ayasofya camilerinin minareleri küçük siyah bayraklarla süslü. Bir camiden ötekine gerilen mahyalarda İzmir bizimdir yazılı. Dipnot 1 mahya. İki cami arasına gerilen örtünün üzerine kandillerle yazılan yazı. Halide Hanım konuşuyor. Halkın arasından hışkırıklar duyuluyor. Hocalar ikide bir minarelerde tekbir getiriyor, ilahiler söylüyorlar. Meydanı dolduran 200 bin kişi tek bir ses gibi tekbir getiriyor. Halide Hanım'ın millete sunduğu yemin sureti okunuyor. "Milletim istiklalini elde edeceği güne kadar savaşacağım." 200 bin kişinin ağzından çıkan bu yeminin gür, canlı uğultusu halk arasında dalga dalga yayılıyor. İnsan başlarının üstünden kenar mahallelere ulaşıyor. Bu, milli bağımsızlığı için savaşa azmetmiş bir milletin heyecanıydı. Artık tereddütler, korkular dağılmıştı. Bu, bir savaş hazırlığıydı. Mitingden sonra eve döndüm. Büyük mecmuanın İzmir sayısı siyah bir kapak içinde milleti savaşa çağıran bir beyanname gibi hazırlandı. Artık yazarlar ilk sayılarında olduğu gibi epope devrinden söz etmiyorlar, milli bağımsızlığı dile getiriyorlardı. Yazılar tamam olduktan sonra Damat Ferit hükümetinin genel basın müdürü olan Haydar Bey'e götürdüm. Ertesi gün yazıları almaya gittiğim zaman beni karşısına oturttu. "Ne yapmak istiyorsunuz?" dedi. "Memleket bugün işgal altındadır. Siz değil, Sultan Vahdettin bile istediğini söyleyemez. Gönderdiğiniz o başyazı derginin bütün konuları milleti isyana çağıran yazılar. Ben buna nasıl müsaade edebilirim? Beyazıt Meydanı'nda miting yapmakla işgal ordularını dışarı atacağınızı mı sanıyorsunuz? Siz Türk değil misiniz? Memleketin işgal altına girmesinden, bağımsızlığını kaybetmesinden üzgün değil misiniz? Düşmana karşı savaşmak lüzumunu duymuyor musunuz?" Haydar Bey güldü. "Savaşmak? Kime karşı? Hangi kuvvetle? Ordunun paramparça olduğunu bilmiyor musunuz? Bugün İzmir'e giren kuvvetler yarın Anadolu'ya girecek. Biz hiçbir şey yapamayız. İngilizlerle, İtilaf devletleriyle hoş geçinmek, hiç olmazsa saltanatı korumak zorundayız." Haydar Bey'le tartışmanın hiçbir faydası yoktu. Damat Ferit ve adamları düşmana satılmış, acizlerinden boyun eğmiş insanlardı. Yazıları aldım. Sansürün çizdiği yerleri beyaz bırakarak İzmir nüshasını çıkardık. Dergiyi Gedikpaşa'daki evinde Halide Hanım'a götürdüğüm zaman Haydar Bey'le geçen tartışmayı anlattım. İyi yapmışsın dedi. Sansürün çıkardığı yerleri yine beyaz bırakın. Halide Hanım tamamıyla değişmişti. Artık ne padişaha yalvarıyor, ne de İtilaf devletlerine sığınıyor, ne de Amerikan mandasından söz açıyordu. Odada misafirleri vardı, anlatıyordu. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs'ta Anadolu'ya hareket etti. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Artık savaş başlıyor. Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey'le bir dereceye kadar anlaşmaya vardık. Kazım Karabekir'in de kendisini destekleyeceği bekliyor. Refet Paşa ile Samsun'da buluşacaklar ve beraber hareket edecekler. Dipnot 1. Ali Fuat Paşa Ankara'da 20. Ordu'nun kumandanı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum 9. Ordu kumandanı. Refet Paşa Samsun'daki 3. Ordu'nun kumandanı. Rauf Bey eski Hamidiye kahramanı ve Bahriye Nazırı. Misafirlerden biri sordu. Ya Milli Meclis ne yapıyor? 1919 Haziran'ında çeşitli grupların temsilcileri Milli Meclis binasında toplandılar. İşgalden sonra alınacak durumu konuştular. Bu teşkilatın içinde memleketin 30 tanınmış siması vardır. Ahmet Rıza Bey başkanlık ediyor. Artık millet davasını kendi eline almıştır diyordu. Bu sözlerden Mustafa Kemal'in daha İzmir'in işgalinden önce savaşmak kararını verdiği açıktı. O aydınların bütün ümitsizliklerine, uzlaşma isteklerine, yalvarmalarına kulak asmıyor, halkın kuvvetine, milletin bağımsızlığını hiçbir şeye feda etmeyen benliğine güveniyordu. Ordunun dağılmış parçalarını toplayarak düşmanın karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Büyük mecmua ile İngiliz sansürünün başı Kolonel veya Major Armstrong arasında bir savaş başlamıştı. Ben sansürden çizili olarak gelen yazıların yerlerini beyaz olarak yayınlamaya devam ediyordum. Bazı nüshalar gülünç denecek kadar boş çıkıyordu. Benim bu hareketim bir işgal kuvvetinin sansürü olan Armstrong'u fena halde kızdırıyordu. Bir gün Haydar Bey'den yazıları almaya gittim. Fena halde hiddetliydi. Siz ne istiyorsunuz dedi. Size sansürün çıkardığı yazıların yerini boş bırakmayın diye defalarca söyledim. Aldırış etmiyorsunuz. Matbuat müdürü siz misiniz ben miyim? Siz yazıyı öyle bir yerinden kesiyorsunuz ki burasını hiçbir şeyle doldurmak mümkün değildir. Yazı bitmiş gibi bir çizgi çizer, yeni bir yazıya başlarsınız. Yani halkı isyana mı teşvik edeceksiniz? Uyanmaya çağıracağız. Bu savaş günlerce böyle devam etti. Nihayet bir gün Haydar Bey, Armstrong'un beni görmek istediğini bildirdi. Beni matbaa müdürlüğünde başka bir odaya götürdüler. Masanın başında uzun boylu, sarışın bir subay ayakta duruyordu. Götüren adam beni tanıttı. Armstrong elimi sıktı. Oturun dedi. Benim emirlerime karşı gelen asi siz misiniz? Cevap vermedim. O devam etti. Sansürün çıkardığı yazıların yerini neden beyaz çıkarıyorsunuz? Bir işgal altında olduğunuzu unutuyor musunuz? Sansürün çıkarıldığı yazıların yeri beyaz bırakılmaz diye milletler arası bir kanun mu var diye sordum. Siz hangi kanundan söz açıyorsunuz dedi. Siz yenilmiş bir milletsiniz. İşgal kuvvetlerine boyun eğmeye mecbursunuz. Yarbay Armstrong, İngiltere Fransa'nın işgali altına girse, Fransız işgal kuvvetleri sizin çıkardığınız bir dergiyi böyle kuşun tüylerini yolar gibi yolsa, size yumruğunu sallasa ne yapardınız? Bir İngiliz gibi vatanımı, hürriyetimi savunurum. Biz de bir Türk gibi vatanımızı, hürriyetimizi savunuyoruz. İngiltere Majeste, kralın hüküm sürdüğü bir imparatorluktur. Büyük bir devlettir, galiptir. Türkiye ise çökmüş bir imparatorluğun bıraktığı enkaz yığınıdır. Türkler galiplerin emri altına girmeye mecburdurlar. Yazıları bu şekilde çıkarmaya devam ederseniz ben bu dergiyi kapatırım. Kapatırsınız, kuvvet elinizde. Fakat kapatacağınız güne kadar da bu dergi böyle çıkar. Armstrong'un bu tehdidine rağmen dergi kapatılacağı güne kadar böyle çıktı. Savaş ruhundan hiçbir şey kaybetmedi.